Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Hazar 1401, Hicri Kameri 29 Rebiyusani 1444 ve Miladi 24 Kasım 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dorapçı ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Şia tarihinin büyük alimleri, İran kıssaları ve efsaneleri ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi 26 Kasım'da canlı yayında konuşacak. Cumhurbaşkanı Reisi petrol ve petrol dışı ürünlerin ihracatı düşmanın yaptırımlarına rağmen durmadı dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Biden'e hitaben İran milletine karşı azami yaptırımlarınızda acaba İranlı anneler ve kadınlar müstesna mı diye sordu. Rusya, Erdoğan ile Esad'ın görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. İşgal topraklarında son 24 saatte 23 direniş eylemi gerçekleşti. Ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini hazırlıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Halk Seferberlik Güçleri Haftası münasebetiyle 26 Kasım Cumartesi sabahı canlı yayında konuşma yapacak. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi önümüzdeki Cumartesi sabahı saat 9:30'da Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde halk güçlerini temsil eden gruplarla bir araya gelecek. Halk Seferberlik Güçleri'ne mensup yaklaşık 5 milyon kişi video konferans yöntemiyle merasime katılacak. Bu merasim hamenei.ir adresinden ve İran İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyonun internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'ın güneyinde yer alan İslam Şehir ilçesi sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, düşmanın tehdit ve yaptırımlarına rağmen İran'ın üretim ve ihracatını durmadığını, hatta petrol ve petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatının bölgede herkes tarafından itiraf edildiğini kaydetti. Reisi İran'ın nükleer, savunma, askeriye, bilim ve teknoloji alanlardaki ilerlemelerinin düşmanı öfkelendirdiğini işaretli, İran'ın Şanghay, Avrasya ve diğer bölgesel ittifaklara bağlandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında halkın sahadaki varlığının geçen 43 senede düşmanları kendi hedeflerine ulaşmakta başarısız kıldığına temasla düşmanların yine de hezimete uğradıklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Emir Abdullahyan'ın Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşı Nahyan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Emir Abdullahyan, İran Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine değinerek, Birleşik Arap Emirlikleri dahil komşu ülkelerle iyi ilişkileri geliştirmek ile ilgileniyoruz dedi. Emir Abdullahyan, Tahran'ın İranlı ve Birleşik Arap Emirlikli iş adamlarından katılımı ile ortak bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'daki olaylara dair yapıcı olmayan tavırlar izlediğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Abdullahyan, insan haklarını ve uluslararası kurumları kötü emeller için kullanan batılıların girişimlerini eleştirdi. Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin İran ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İranlı kadınları özgürleştirecekleri iddiasında bulunan Amerika Başkanı Joe Biden'e hitaben, "Acaba sizin İran milletine karşı azami yaptırımlarınızda İranlı anneler ve kadınlar müstesna mı?" diye sordu. Dışişleri sözcüsü Nasir Kanani, Amerika Başkanı Joe Biden'in İran'ın iç olaylarıyla ilgili müdahaleci sözlerini Twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, 40 seneyi aşkın bir süredir İran milletine karşı düşmanlık ve acımasızlıkta elinden geleni yapan ve ekonomik terörizme yaptırımlarda hatta kelebek hastası çocuklara bile acımayan bir rejim başkanı, "Biz İranlı kadınların yanındayız" iddiasında bulunuyor diye yazdı. Sözcü şöyle devam etti. "Sahi, acaba İran milletine karşı azami yaptırımlarınızda İranlı anneler ve kadınlar müstesna mı?"
AFAD Düzce'de en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 218 artçı deprem meydana geldiğine, depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD Düzce'nin Gülyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. AFAD bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 218 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralanan oldu. 14 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin ilk anından itibaren 13 afet grubu başkanlığının AFAD merkezinde faaliyete geçtiği ifade edildi. Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
İran Kızılay Kurumu Başkanı, Düzce'de meydana gelen şiddetli depremden etkilenen Türk vatandaşlara yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi. İran Kızılay'ı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'a gönderdiğim geçmiş olsun mesajında, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi. İranlı yetkili depremden zarar gören insanlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Düzce'de dün saat 4.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle biri ağır 93 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ederken kentte eğitim ve öğretimi 2 gün ara verildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Kuzey Irak'a yönelik yürütülen operasyondan nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Geçtiğimiz günlerde İran, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu. Devre muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler kullanıldı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakbur konuya dair yaptığı son açıklamada bu operasyonlar teröristlerin silahsızlandırılmasına ve tehditlerin ortadan kalkanana kadar devam edecek dedi. Mektupta İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Irak'la ilgili Irak yetkilileriyle sayısız istişare görüşmeleri gerçekleştirdi. Fakat İran'ın ulusal egemenliğini korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde doğal hakkını kullanmaktan başka çaresi kalmadı. Bu kapsamda son günlerde Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlenmiştir ifadesine yer verildi. Böylece terör örgütlerinin son zamanlarda faaliyetlerinin arttığına dikkat çeken mektupta, bu örgütler İran'da terör eyleme planlama hazırlığında olan çetelerini silahlandırmak için İran topraklarına büyük miktarda kaçak silah taşıdı denildi. Irak tarafı ile yapılan görüşmelere işaret eden mektupta, bu görüşmelerde İran, Irak askeri güçlerinin iki ülkenin uluslararası sınırlarında bulunması gerektiğini de vurguladı. Taleplerimizi kabul eden Irak hükümeti terör örgütlerinin silahsızlandırılması için çalışacağını taahhüt etti. Ne yazık ki bugüne kadar bu anlaşmanın uygulanması için etkili bir önlem alınmadı. Bu nedenle İran olarak söz konusu anlaşmanın uygulanmasını talep ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine çağrı yapan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Kuzey Irak'taki terör karargahlarının kapatılması ve teröristlerin silahsızlandırılmasına ilişkin Irak ile sağlanan anlaşmanın uygulanmasını istedi.
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi askeri yetkililer ve peşmerge komutanının katılımıyla düzenlenen oturumda İran ve Türkiye sınırlarında sınır muhafızlarının kuvvetlendirildiğini duyurdu. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani liderliğinde dün toplandı. Irak topraklarındaki operasyonları gündemine alan konsey, öncelikle İran sınırının sıfır noktasına sınır muhafız kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılmasını kararlaştırdı. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırıların durdurulması ve diplomatik çabaların sürdürülmesi amacıyla da bir dizi karar aldı. Konseyin yazılı olarak açıkladığı söz konusu kararlar şöyle. 1. Irak'ın İran sınırındaki sıfır noktasını kontrol etmek için sınır muhafız kuvvetlerini yeniden konuşlandırma planının devreye konulması. 2. Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, insan kapasitesinin güçlendirilmesi, gerekli finansmanın sağlanması ve görevlerini yerine getirebilecekleri teçhizat ve silahlarla desteklenmesi. 3. Sınır karakollarını güçlendirmek için İçişleri Bakanlığı'nca daha fazla insan kaynağının sağlanması. 4. Irak sınırını korumaya yönelik ulusal çabaları koordine etmek amacıyla yukarıdaki 1 ve 2. paragrafların uygulanması için Kürdistan Bölgesel Hükümeti ve Peşmerge Bakanlığı ile koordinasyon sağlanması.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşme olasılığı üzerinde yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin Moskova'da yapılabileceğini söyledi. Sputnik'e göre Kremlin sözcüsü Peskov, henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Rusya'da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti. Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerinde teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken Beşar Esad ile görüşecek misiniz sorusuna Esad ile görüşme olabilir siyaseti küslük dargınlık olmaz eninde sonunda uygun şartlarda adımları atacağız demişti. Pentagon Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyduğunu belirterek gerilimi derhal azaltma çağrısında bulundu.
Haber kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'ların Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'nin kuzey çevresinde bazı noktaları bombaladığını duyurdu. El Miadir'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri bugün öğlen saatlerinden sonra Haseke'nin kuzeyinde yer alan Tel Temer'e bağlı Ali Aga, Tel Misas, köyleri ve bir sanayi bölgesine SİHA'lı saldırı düzenledi. Bazı kaynaklar Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'de bir kara operasyonu düzenlenmesinin bölgede gerilemeye tırmandıracağını ve burada terörist faaliyetlerin artmasını yol açacağını belirtti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye'nin ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar dedi. Zaharova sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili soruların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına inandıklarını ekledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Türk mevkitaşı Hulusi Akar ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve uzatılmasına karar verilen tahıl koridoru anlaşması ile Suriye meselesini ele aldıkları açıklandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Suriye'nin kuzeyi bağlamında bölgede sağlanan istikrarı bozma yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanlarımız ve vatandaşlarımızı hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceği terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin eksiksiz, etkisiz hale getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu ve bu konuda daha önce varılan mütabakatlara uyulmasını büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti. Anadolu Ajansı'nın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya işaretle Hulusi Akar'ın Amerikan Büyükelçisi Flake ile bakanlıkta görüştüğünü duyurdu. Bundan önce Pentagon Türkiye'yi Irak ve Suriye topraklarındaki saldırıları yüzünden eleştirmişti.
Filistin, Batı Şeria bölgesinde ve işgal altındaki Kudüs'te işgale karşı direniş eylemleri artarak devam ediyor. Filistin Bilgi Merkezi'nin yayınladığı son günlük raporuna göre, raporun hazırlanması öncesindeki son 24 saat içinde işgal hedeflerine yönelik 23 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemlerde bir işgalci öldürülürken 3'ü ağır durumda olmak üzere 48 işgalci de yaralandı. Gerçekleştirilen eylemlerin başında Kudüs'teki 2 bombalama eylemi ve ateş açma eylemleri yer alıyor. Ayrıca işgal güçleriyle çatışmalar ve yerleşimci çetelere mensup teröristlerin araçlarının taşlanması gibi farklı direniş eylemleri de gerçekleşti. İşgal rejimi yetkililerinin en son verdiği bilgilere göre Kudüs'te gerçekleştirilen çifte bombalama eyleminde bir işgalci öldürülürken 47 işgalcinin de yaralandığı tespit edildi.
Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketini hazırlıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu belirterek, eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız dedi. Von der Leyen, Bauhaus etkinliği için ziyaret ettiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Estonya Başbakanı Jaka Kallas ve İsveç Başbakan Yardımcısı Eva Bush ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna halkının Rusya'nın saldırıları nedeniyle kışı elektriksiz geçirmek zorunda kaldığını belirten von der Leyen, bebekler ebeveynlere, büyük anne ve büyük babalara karanlıktalar ve donuyorlar. Bu barbarca saldırılara şiddetle kınıyorum. Bundan savaş suçu değerlendirmesini yaptı. Van der Leyen, bugün 9. yaptırım paketi üzerinde son sürat ile çalıştığımızı ilan edebilirim. Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel taban fiyatı onaylayacağız diye konuştu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Ukrayna'nın yenilgisinden yana olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğine son ana dek inanmadığını söyleyen eski Britanya Başbakanı Boris Johnson, Almanların Ukrayna'nın teslim olmasını istemek için sağlam ekonomik nedenlerin olduğunu söyledi. Ukrayna krizinin kışkırtıcıları ve körükleyicileri arasında özel bir yeri bulunan Boris Johnson, Britanya Başbakanlığından ayrılmasından yaklaşık 3 ay sonra CNN'e verdiği röportajda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sanıldığı gibi Ukrayna destekçisi olmadıklarını ima etti. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlattığında Britanya Başbakanı koltuğunda oturan Boris Johnson, o dönemde Berlin'in uzun bir savaş yerine Kiev'in hemen yenilmesini istediğine dair izlenimlerini şöyle anlattı. Her türlü sağlam ekonomik nedenden dolayı Almanlar gerçekten istemiyordu. Size korkunç bir şey söyleyeceğim. Bir aşamada Alman görüşü bunu gerçekleşmesi bir felaket demektir. O zaman her şeyin bir an önce bitmesi ve Ukrayna'nın çökmesi daha iyi olur yönündeydi dedi.
2022 Katar Dünya Kupası maçları bugün G ve H gruplarındaki maçlarla devam etti. G grubunda İsviçre Kamerun'a karşı çıktığı sahadan 1-0 zaferle ayrıldı. Aynı gruptaki Brezilya ve Sırbistan maçı ise Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. H grubundaki Uruguay ve Güney Kore maçı 0-0 berabere kalırken Portekiz-Gana maçı ise Türkiye saatiyle 19'da başladı. İlk yarı sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Belarus'un tek taraflı yaptırımlara karşı işbirliğine vurgu yapmaları ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün Tahran'da Belarus Başbakanı Roman Golochenkov'u kabul ettiği görüşmede bağımsız ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesinin yaptırımların etkisinden kurtulmak için etkin yollardan olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Belarus arasındaki dostane ilişkilere değinerek bağımsızlıklarını korumaya çalıştıkları için acımasız yaptırımlara maruz kalan ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek yaptırımları etkisiz hale getirmenin etkili yollarından biridir dedi. İran'ın acımasız yaptırımlara rağmen ekonomik alanda da dahil olmak üzere tüm alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten reisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Belarus bugün ilişkileri geliştirmek için çeşitli kapasitelere sahiptir ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri şimdiye kadar defalarca Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan ülkelerle yaptırımları etkisiz hale getirmek konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu deklare etmiştir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ile yaptırımlara maruz kalan Rusya ve Belarus gibi ülkeler arasında önemli görüşmeler ve işbirlikleri gerçekleşmiştir. Tahran yaptırımları bypass etmek ve etkisiz hale getirmek noktasında geçtiğimiz senelerde çok önemli ve değerli deneyim ve tecrübelere imza atmıştı. Nitekim Amerika Başkanı Joe Biden gibi demokrat yetkilileri defalarca İran'a yönelik azami baskı ve yaptırım politikasının başarısız kaldığını bildirmiştir. Buna rağmen Biden yönetimi İran'a yönelik yaptırımlara yenilerini ilave ederek bu başarısız politikaya devam etmekte.
Burada önemli olan husus İran'ın yaptırımlar altında çeşitli alanlarda önemli başarılar ve kazanımlara imza atmasıdır. En ağır yaptırımlara maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti, nükleer teknolojiden bilim üretimi, uzaya uydu göndermek ve uydu taşıyıcılarını fırlatmak ve gelişmiş İHA'lar ve seyir ve hipersonik füzelerine geliştirmeye kadar çeşitli alanlarda oldukça önemli başarılara imza atmıştır. Tahran yönetimi yaptırımlara rağmen hatta petrol ihracatını ve petrol kaynaklı gelirini artırmayı bile başarmıştır. İran'ın yaptırımlar altında bu başarıları gören ve yaptırımlara maruz kalan diğer ülkeler doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti ile yaptırımları etkisiz hale getirmek ve ikili münasebetlerini geliştirmek için işbirliği yapmak istiyor. Belarus Başbakanı Roman Golubchenko'nun Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti de bu bağlamda değerlendirilebilir. Belarus Başbakanı Salı günü Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve dün de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis ile görüştü. Bu görüşmede iki ülkenin siyasi ve ekonomik münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti 13. Hükümeti komşular, bölge ve çevre ülkeleriyle ekonomik başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmeyi önceliğine almıştır. Eğer bu münasebetler karşı ülkenin Amerika ve Batılıların yaptırımlarına maruz kalan bir ülke ile ise daha fazla önem arz ediyor. Sonuç itibariyle İran İslam Cumhuriyeti her daim Amerika ve Batı'nın tek taraflı ve haksız yaptırımlara maruz kalan bağımsız ülkelerle işbirliğine ve münasebetlerini güçlendirmeye büyük önem vermekte. Çünkü Tahran bu ülkelerle münasebetleri takviye etmenin, yaptırımları etkisizleştirmenin en etkin yollarından biri olduğuna inanarak bu konuyu bizzat tecrübe etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ensarullah'ın Suudi Koalisyonu bu ülkenin enerji kaynaklarını yağmalaması konusunda uyarması etrafında. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Suudi Koalisyonu'nun bu ülkenin petrolünü çalma çabalarına gösterdiği tepkide, bu gibi girişimlerin tekrarlanması halinde önceden uyarmadan Yemen kaynaklarını yağmalayanların gemilerini hedef alacaklarını söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, yaptığı açıklamada bundan sonra saldırgan ülkelerin gemilerini uyarmadan doğrudan hedef alacaklarını belirterek, dünyanın, milletlerin aç bırakılmasına ve Yemen'in kaynaklarının yağmalanmasına izin vermeyeceklerini bilmesi gerektiğini ifade etti. Yemen Silahlı Kuvvetleri pazartesi günü ülkenin doğusuna yer alan Hadarmut vilayetinin merkez kenti Mekla'nın doğusundaki Zabay limanına yaklaşmak isteyen bir petrol tankerini bu limandan uzaklaştırmayı başardı. Söz konusu liman, saldırgan Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri koalisyona bağlı güçlerin işgali altındadır. Zabay limanından uzaklaştırılan petrol tankeri Yemen'e ait 2 milyon varil petrolü yağmalamak istiyordu. Yemen bilindiği gibi en fakir Arap ülkelerinden biridir. Bu ülke saldırgan Suudi koalisyonun savaşı sürdürdüğü geçen 8 senede doğal olarak daha da fakirleşmiş ve ülkenin geliri azalırken halk arasındaki açlık daha da artmıştır. Buna rağmen Suudi koalisyon Yemen'in altyapı tesislerini hava saldırıları ve bombalamasıyla yok ederken ülkenin doğu ve güney bölgelerini işgal ederek bu ülke ekonomisine büyük darbe vurdu. Çünkü Yemen'in enerji kaynakları bu bölgelerde yer almaktadır. Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimlerinin Yemen'e yönelik takip ettiği stratejilerden biri bu ülkenin topraklarını işgal etmek ve kaynaklarını talan etmektir. Bu ülkeler saldırı girişimleriyle bir yandan işgal bölgelerinde kendi siyasi etkilerini genişletmeye çalışırken diğer yandan da bu ülkenin enerji kaynaklarını yağmalamak istiyorlar.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur'un sözlerine göre Suudi Koalisyon, Amerika, Yemen'in petrol ve doğalgaz gelirlerinden 14 milyar dolara aşkın miktarını yağmalamış ve Suudi Arabistan'ın Milli Bankası'na yatırmıştır. Yemen, küresel düzende en kötü insani kriz yaşadığı bir sırada Suudi Koalisyonu, petrol dahil Yemen'in enerjisini ve servetlerini yağmalamakta. Birleşmiş Milletler yetkilileri bu durum hakkında defalarca uyarıda bulunarak ülkede insani felaketin daha da yoğunlaşabileceğini duyumalarına rağmen halkın acısını hafifletmek için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Yemen'in Suudi koalisyon tarafından enerji kaynaklarının yağmalanması ile ilgili değinilmesi gereken diğer bir konu Batı firmaların bu koalisyon ile işbirliği yapmalarıdır. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Yüksek Ekonomi Komitesi yetkililerinden İbrahim Süreci bu bağlamda yaptığı açıklamada uluslararası firmaların temsilcilerine Hazarmut vilayetinde Zaba Limanı'ndan petrol kaçırma çabaları yüzünden çağırdı. Bu durum Batılıların Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin işbirliği de Yemen'in enerji kaynaklarını çalmakta olduğunu gösteriyor. Son aylarda Yemen enerjisinin Avrupa'ya taşınmasına ilişkin enerji raporlar haber çevrelerinde yayınlandı. Bu sürecin devamı ile Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Yemen petrolünü yağmalayan petrol tankerlerine askeri girişim ile uyardı. Bundan sonra Yemen petrolünü çalan gemilere doğrudan hedef alacaklarını ifade eden Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Suudi Koalisyon ve Amerika'nın Yemen'in servetlerini talan etmesine ve Yemen milletinin aç bırakılmasına müsaade etmeyeceklerini herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrılışılan bu uyarının da Suudi koalisyon tarafından da ciddiye alınmaması halinde Yemen'de savaş yeniden şiddet kazanacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye ile Suriye arasında muhtemel bir görüşmenin yapılacağı konusuyla ilgili konuşmuştuk. Uzman konuğumuzun görüşlerini konuyla ilgili dinlenmiştiniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bu akşamki yayında sizlere sunuyoruz ve kaldığımız yerden röportajımızı dinliyorsunuz efendim. Amerika şimdi Türkiye'nin en önemli müttefiki olarak bu konuya nasıl yaklaşacağı, Suriye'de Türkiye ile bazı konular üzerinde ihtilafların olduğunu, hala da devam ettiğini biliyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye nasıl yaklaştığı konusunda nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Şöyle, Amerika baştan itibaren Suriye'yi bölmeye çalışıyordu. Bunu hükümete yanlış aksettirdi. Dedi ki Suriye'de rejim değişecek, size yakın bir rejim olacak, onun için bize destek verin dediler. Bir yere kadar desteklendi. Bir yerden sonra bunun olmadığı, Amerika'nın planlarının başka olduğu, Suriye'yi bölüp parçalamak ve Türkiye'nin güneyinden, Irak'tan, Türkiye'nin güneyinden Akdeniz'de bir kukla, ikinci İsrail devleti çıkarma projesi yürüttüğünü gördü Türkiye ve çok rahatsız oldu ve planlarını değiştirdi Türkiye. 2014'ten itibaren Türkiye, Amerika'nın Suriye üzerindeki planlarını açıkça gördü ve buna karşı tedbir almaya başladı. Onun için 3 tane büyük operasyon yaptı biliyorsunuz. Çünkü Suriye'nin belli bölgelerine yerleşti bu planı bozmak için. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye karşı karşıya geldi. 2014 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi de bu çerçevede oldu. Türkiye'nin Rusya ile, İran ile, Suriye ile, Irak ile beraber hareket etmesini engellemeye çalıştı. Bu hükümeti, Amerikan planlarına uymayan bu hükümeti yıkmaya çalıştı. Yıkamadı ve Türk-Amerikan ilişkileri büyük bir darbe aldı. Artık Türk-Amerikan ilişkileri iyi değil, iyiye gideceğini de sanmıyorum. Bu Türkiye'nin de hayırlıdır, iyi olmaması. Ve Türkiye gerçek dostu müttefiki de gördü bu olayda. Batı, Amerika, Türkiye'nin gerçekten bir müttefiki değildi. Türkiye'nin gücünü kullanmaya çalıştılar yıllarca. Türkiye'deki siyasetçiler de buna ses çıkarmadı. Çünkü Batı ve Amerika güçlüydü. Artık bugünden itibaren Amerika ve Batı güçlü değil. Kendi sorunları var. İşte bu kış Avrupa'da bile ağır geçecek. Isınma, petrol ve gazları bile olmayan bir Avrupa ile karşı karşıya geldik. Amerika da Avrupa'yı pek desteklemiyor ciddi manada. Amerika'nın da artık eski gücü yok. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye üzerindeki etkisi, baskısı azaldı, eskisi gibi değil. Bu hükümet de buna direniyor. Boyun eğmiyor artık. Ve Türkiye'nin daha bağımsız hareket etme bir siyaseti var. Çoktandır var bu. Hatta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeniden Asya politikasını geliştirip yaymaya başladı. Türkiye bölgesine, Asya ülkelerine, işbirliğine yöneldi. Şangay İşbirliği Örgütü'ne yöneldi. Ayrıca Rusya'la, İran'la, Türkiye'nin ortak Astana sürecinde birlikte hareket etmesi ortaya çıktı. Bu çok önemli, anlamlı. Bunun Irak ve Suriye üzerinde olumlu etkileri olacak. Eğer bu birliktelik Rusya, İran, Türkiye birlikteliği sağlıklı şekilde sürerse Amerika, Irak'ta ve Suriye'de uzun süre kalamaz. Ve Amerika orada kalmanın nedeni Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geliştirmemesi sayesindedir. Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinin normale dönmesinden en çok Amerika ve İsrail rahatsız olacak oluyor. Amerika bunu engellemeye çalışıyor. Diyelim bunun bir tane örneği de şu Türkiye'nin 40 tane F-16 uçağı alma isteği. Amerika bunu Türkiye'yi oyalama olarak kullanıyor. Türkiye'yi oyalayacak. Şunu yapma, bunu yapma, şunu yaparsan, bunu yaparsan F-16'yı vermem diyecek. Bu da nereye kadar sürecek göreceğiz. Çok süreceğini sanmıyorum. Türkiye bunu da kabul etmez. Türkiye'nin içeride kabiliyetleri, yetenekleri de arttı savunma sanayinde. Kendi silahını, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını, tankını, topunu yapmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye daha içeride ve dışarıda bağımsız hareket etmeye başladı. Amerika'nın bölgesel planlarının artık sonuna geldik. Bakın bugün İran'ı da karıştırmaya çalışıyor. Bütün bunlar çok anlamlı. Son Astana görüşmesi, Şangay'daki İran'ın tam ortak üye olması, İran'ı hedefte, Türkiye hedefte. Bakın aynı günlerde İran'da bombalar patladı, Şiraz'da değil mi? Ve Türkiye'de patladı. Bunlar evet. Hep mesaj. Türkiye ile İran'ı uzak tutmak birbirine. Kışkırtıcı yalan haberler Türkiye'de de çok yaygın. İran'ı düşman göstermek, Rusya'yı düşman göstermek. Oysa Türkiye'nin gerçek müttefiki var bölgede, iki tane çok önemli güç. Bunlar Rusya ve İran. Onun için önümüzdeki günlerde hareketlilik daha da artacak. Ama biz şuna eminiz ki bu hükümetin politikaları doğru, bölgesel politikaları öne aldı. Bunlar mecburen sürecek. Amerika üstümüze ne kadar geldikçe Türkiye'nin bölgesel işbirliği artacak. Bakın Amerika geçenlerde üstümüze geldi. Teröristleri gönderdi. İstanbul'a bomba patladı. Türkiye ne yaptı? Suriye'ye yeni bir hareket başlattı ve direkt Amerika'nın ismini de veriyor ve Amerika'nın kukla terör örgütlerini de ezmeye çalışıyor. Sonuna kadar da bitireceğiz diyor. Mesajı aldı zaten. Bombalar patlar patlamaz. İçişleri Bakanı Soylu dedi ki Amerika'dan taziye mesajı istemiyoruz. Evet. Çok net mesajdır yani. Bu işin arkasında Amerika var. Dolayısıyla iş giderek Türk-Amerikan çatışmasına dönüyor. Artık piyonlar bile bir devre dışı kalmaya başladı. Amerika Yunanistan'a yığınak yapıyor. Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerinden sürerek Türkiye'yi ehlileştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin ve hükümetin buna boyun eğeceğini sanmıyorum.
Tahran Radyosu.
Son sorular Aksane Hacan Bey. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı olarak iktidar olursak ilk yapacağımız işlerden birisi Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmektir demişti. Ülke içinden taban nasıl bakıyor bu gündeme? Yani genel kanaat nasıldı Türkiye ile Suriye ilişkileriyle ilgili?
Şöyle son 2-3 yıldır Suriye Türkiye'nin iç sorunu haline gelmeye başladı. Suriye'deki sorun. Suriye'deki Suriyeli göçmenlerin meselesi iç siyasetin bir aleti, parçası olmaya başladı. Dolayısıyla bu herkesi ilgilendiriyor. Bütün partileri ilgilendiriyor. Muhalefet de iktidar da Suriye ile iyi olmak, ilişkileri daha iyi yere götürmek ve Suriye'de artık bu terörün uzun süre kalmaması, kökten bitmesini istiyor. Bu konuda iki kesim de mutabık. Çünkü iki kesim de görüyor bunun rahatsızlığını. Muhalefet bunu biraz daha hükümeti zora sokmak, sıkıştırmak için kullansa da onların da bu işin sürmesinden yana olduğunu inanmıyorum. Yani Kılıçdaroğlu da Akşener'de sık sık dile getirdiği bu Suriye ile ilişkiler normale dönsün. Artık buradaki terör bitsin. Türkiye'de çok rahatsız ediyor diyorlar bu. Doğru. Suriye'deki olaylar Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Neredeyse Türkiye-Suriye sınırı kalmamış. Orada patlayan her bomba Türkiye'yi de rahatsız ediyor. Onun için bu konuda bir ortaklık var. Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı ile el sıkışması bile muhalefeti rahatsız etmez. Gerçi onlar siyaseten şunu söylerler. Ne oldu bunca yıldır el sıkışmadın bak şimdi el sıkışıyorsun derler. O çok ciddiye alınmaz. Önemli olan hükümetin adımı. Onun için ben geleceğe yönelik olarak olumlu bakıyorum. Güzel adımlar atılıyor. Daha da hızlanacak. Hükümetin de Suriye ile üst düzey görüşme talebini dile getirmesi anlamlı ve bunun da içinin dolacağı, yakında bu konuda önemli adımlar atacağı inanıyorum. Bir de Türkiye'nin Suriye ile Mısır'la üst düzeyde adım atmasını destekleyen en önemli güç Rusya, Putin.
Evet.
Bu işi inşa eden de Putin. Putin'in de hizmetleri unutulmaz. Teşekkür ediyorum.
Efendim biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Size iyi çalışmalar diliyoruz Sayın Ercan Bey.
Sağ olun, saygılar sunuyorum.
Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Türkiye-Suriye ilişkiler çerçevesinde sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Siyonist rejim ordusunun askeri istihbarat başkanının İran'da yaşanan olayların İran İslam Cumhuriyeti'ne bir tehdit oluşturmadığı yönündeki itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim ordusunun askeri istihbarat başkanı Aharon Haliva, İran'da son iki aydır yaşanan kargaşaların İran İslam Cumhuriyeti için bir tehdit oluşturmadığını itiraf etti. Siyonist İsrail Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün toplantısına katılan Haliva, Amerika-İsrail projesinin İran'ı güvensiz hale getirmedeki başarısızlığını kabul ederek, İran'da son iki aydır yaşanan kargaşaların İran yönetimini bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını düşünmediğini belirtti. Söz konusu Siyonist askeri yetkili İran'ın güçlü konumunun son olaylarla sarsılmadığını itiraf etti.
Tahran Radyosu.
İtilaf gazetesinde Suriye'de Amerika'nın petrol hırsızlığının devam etmesi, Rusya'nın Suriye işlerinden sorumlu özel danışmanı Alexander Lavrentiev'in Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesinin ülkede istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını söylemesi gibi haberler göze çarparken Cumhur-i İslami gazetesinde İran'ın Kuzey Irak'taki bloğcu teoristlerin mevzilerine hedef aldığına dair İranlı komutanın değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanlarından General Resul Sanayrad, İran'ın Kuzey Irak'taki bölücü örgütlerin mevzilerini düzenlediği operasyonlara değerlendirdi. General Sanayi Rad, devrim muhafızlarının bu eylemi, ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin çeşitli uyarılarının ardından gerçekleşti. Bunun nedeni, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İKBY yetkililerinin burada devrim karşıtı güçlerin varlığına ilişkin İran'la mutabık kalınan hükümlere uymamasıdır dedi. İran'ın İKBY yetkililerine yaptığı uyarılara atıfta bulunan General Sanayi Rad, ne yazık ki bu uyarılara rağmen güvensizlik yaratan güçler devam etti ve bu mevzileri hedef alma kararı aldık ifadesini kullandı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun füzeli operasyonda tam isabetle hedefleri vurduğunu belirten General Sanayi Rad, bu operasyonlarda isabetli ateş ve hassas silahlar kullanılırken devrim muhafızları Kürt vatandaşların zarar görmesinin önüne geçti ifadelerinde bulundu. Söz konusu örgütlerin yabancı güçler tarafından desteklendiğini dile getiren General Sanayi Rad, medya kuruluşlarında bize karşı yürütülen psikolojik savaş bu örgütler arasındaki ilişkilere dayanmaktadır. Genellikle yabancı ülkelerin güvenlik politikalarını ilerletme aracı olarak görülen ve paralı asker rolü oynayan bu örgütler aslında bölgedeki yabancı güçlerin ajanıdır diye kaydetti.
Cami Cam gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, hiçbir koşulda petrol ve doğalgaz zenginliğimizin işgalciler tarafından yağmalanmasına izin vermeyeceğiz diye kaydetti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı açıklamasını şöyle sürdürdü. Meşru savunma ve ulusal çıkarların ve servetin korunması hakkımızdan taviz vermeyeceğiz ve işgalci Suudi koalisyonun Yemen ulusunun mallarını çalmasına artık izin vermeyeceğiz. İşgalci Suudi koalisyonun paralı askerleri 14 milyar dolardan fazla petrol ve gaz gelirini yağmalamak ve bu geliri Suudi bankasına yatırmak ve çalışanların maaşlarını ödememek istiyordu. Gelecekte böyle bir durum yaşanırsa artık uyarmayacağız ve Yemen'in milli servetini yağmalayan gemileri doğrudan hedef alacağız. Dünya şunu bilmelidir ki halkımız açlıkla boğuşurken işgalcilerin Yemen'in servetini yağmalamakla meşgul olmasına izin vermeyeceğiz. Öte yandan Yemen Ensarullah Hareketi Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed El Naimi yaptığı açıklamada Yemen milletinin petrol ve gaz zenginliklerinin yağmalanmasına izin vermeyecek, ülkenin egemenliğini korumak ve milletin haklarını geri almak için hiçbir çabadan vazgeçmeyeceğiz diye kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri Ayetullah Şahabadi'nin yaşamı ve mücadeleleriyle tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ismi kalplere huzur veren, onu tanımanın, tüm alemlerin hedefi ve muslatına ulaşmanın, tüm ariflerin amacı olan Allah'ın adıyla. Selamımız gerçekleri arayan tüm müminlerin üzerine olsun. Bazen içimizdeki çirkinliklerle savaşırız ve bazen dış dünyada cahillerin cehaletinin sebep olduğu rezaletlerle cihat halindeyiz. Bugün hem nefsiyle cihatta, yani cihad-ı ekberde ve hem zulüm ve haksızlık ile cihatta, yani cihad-ı askerde ün salan birçok alim ve arifin onun makamını öven bir Şii alim ile tanışacağız.
Hicri kameri 1292, miladi 1875 yılında İsfahan kentinin tanınan ve mücadeleci alimlerinden Ayetullah Muhammed Cevad Bidabadi'nin evinde bir erkek çocuk daha dünyaya geldi. Muhammed Ali adının verildiği bu çocuğun hem babası ve hem ağabeyinin ilim ve fıkıh ehli olmaları nedeniyle ilk öğrenimini ve tabi dini ilimlerin bir bölümünü bu iki saygın kişi yanında öğrendi.
Muhammed Ali'nin akli ve nakli ilimlerde birçok hocası olmasına rağmen babasının Kacar Şahlarına karşı mücadelesi nedeniyle Nasreddin Şah tarafından ailesiyle Tahran'a sürgün edildi. 12 yaşında olan Muhammed Ali Tahran'a geldi ve öğrenimini Tahran medreseleri ve dini ilimlerinde devam ettirdi. 18 yaşında içtihat derecesine ulaştı. Ardından kendi öğrenimini sürdürürken aynı zamanda tedris etmek ile meşgul oldu. 28 yaşında Ahund Horasani ve 2. Mirza Şirazi olarak bilinen Muhammed Taki Şirazi'nin derslerinden feyz almak için Samarra ve Necef dini ilimler havzalarının yolunu tuttu. 2. Mirza Şirazi dini konulardaki hassasiyet ve gösterdiği özen nedeniyle talibelere içtihat izni vermekte çok sıkı davranırdı. Fakat Muhammed Ali Bidabadi kendisinden içtihat izni alabilen 6 kişiden biri olmayı başardı.
Ayetullah Muhammed Ali Bidabadi 8 yıl aradan sonra Tahran halkının isteği üzerine tekrar Tahran'a geldi. O dönemde Şahabad olarak bilinen mahallede ikamet etmesi nedeniyle Tahran halkı ona Ayetullah Şahabadi demeye başladı. İşte bu dönemde onun bilimsel, dini ve siyasi faaliyetleri başladı ve hayatında yeni bir döneme girdi.
Ayetullah Şahabadi'nin Tahran'a gelmesi, Kacarlar döneminin sonları ve Pehlevi Hanedanı'nın güçlenmeye başladığı döneme denk geldi. Rıza Han'ın ciddi muhaliflerinden biri olan Ayetullah Şahabadi kendisine has ve diğerlerinde az görünen bir cesaretle şartlar ne olursa olsun bu muhalefetini ilan ediyor, hatta diğerlerine de Rıza Han Pehlevi'ye karşı muhalefete çağırıyordu. Rıza Han İngilizler ve İran'daki masonların yardımıyla saltanata ulaştığında açıkça İslam ve sembolleriyle muhalefete kalkıştı. Rıza Han toplumda bu sembolleri birbiri ardı sıra silmeye çalışıyor ve bu bağlamda kadınların başörtülerini açma zorunluluğu olan keşf ve hicab emrini verdi. Ayrıca İran halkının resmi kıyafetlerini giyme bahanesiyle aynı zamanda dini kıyafetlerin giyilmesini de yasakladı.
Tahran Radyosu.
Rıza Han'ın İslam'a itirazları burada bitmedi. İmam Hüseyin aleyhisselam için yas merasimleri düzenlenmesini yasakladı ve hatta bütün küstahlığıyla Muharrem günlerinde eğlence ve dans törenleri düzenledi. Rıza Han camilerde namaz kılmayı bile yasakladı ve din alimlerin konuşmasını yasakladı. İran'daki bu siyasi baskı ortamında Ayetullah Şahabadi din alimlerini oturma eylemine davet etti. Ancak sarayın baskısıyla sadece iki alim ona katıldı. Buna rağmen Ayetullah Şahabadi kendi şer'i görevini yerine getirmek için Rey kentinde Hazreti Abdülazim türbesinde oturma eylemini başlattı.
Suriye içinde Ayetullah Şahabadi her gün Şah'a ve onun din karşıtı eylemlerine karşı konuşmalar yapıyordu. Onun en ünlü cümlesi Rıza Han İngiltere'nin piyonudur ve hedefi de Kur'an ve İslam'ı idam etmektir. Dünyaya ilan ediyorum, eğer hareket etmezseniz bu habis İslam'ı yok edecektir. Bu oturma eylemi 15 ay sürdü ve diğer alemlerin arabuluculuğu ile son buldu. Fakat bu büyük insana mücadelesi son bulmadı.
Birçok din alimi hükümetin baskısıyla dini kıyafetlerini çıkarmak zorunda kaldıklarında Ayetullah Şahabadi oğullarından 7'sini din alimlerinin kıyafetini giydirdi. Kendisi hiçbir zaman namaz kılınması ve vaaz oturumları, Muharrem ayı matem törenlerin düzenlenmesini yasaklarına itina etmedi ve kendi evinde veya Tahran'ın Ulu Camisi'nde, Mescid-i Cami'de bu oturumlar ve törenleri düzenledi. Günün birinde hükümet görevlileri Ayetullah'ın düzenlediği töreni engellemek için Ulu Cami'nin minberini çaldılar. O günden sonra Ayetullah Şahabadi ayakta konuşma yaptı ve şöyle dedi. Ben ayakta konuşurum ki minberin konuşmadığını bilsinler. Eğer bu meclislerin yapılmasını istemiyorlarsa minberi değil beni kaçırmaları gerekir.
Bu mücadeleci fakih her zaman büyük bir cesaret ile Rıza Şah görevlileriyle karşılaşırdı. Fakat Ayetullah Şahabadi'de bunca cesaret ve yiğitlik nereden ve nasıl oluşmuştu? Bunca cesaret sadece bir şeyden kaynaklanabilir. Allah'tan korkmaktan. Yegane Allah'ın dünyadaki mutlak güç olduğuna ve tüm işlerin akıbetinin onun elinde olana inanan kimse asla başkası veya ondan başka hiçbir şeyden korkmaz. Böyle biri tüm işlerde Allah'a tevekkül eder ve ilahi ahkamın gerçekleşmesi için başka hiçbir şeyi gözetmeden ve korkmadan kıyam eder.
Fakat dünyadaki güç odaklarından korkmamak için sonsuz ilahi güce vakıf olmak yeterli değildir. Bu mücadele meydanına inmeden büyük cihatta yani nefisle mücadeleyi kazanmak gerekir. Hayvani nefsini ve maddi isteklerini daha çok dizginleyebilen kimse, ilahi görevlerinde daha başarılı olur. Ve Ayetullah Şahabadi birçok hocası ve öğrencilerinin de onayladığı üzere kendi nefsiyle mücadelede muzafferdi.
Ayetullah Şahabadi'nin irfani makamını övenlerden biri, İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu ve İslam İnkılabı'nın ulu önderi İmam Hümeyni'dir. Kum Dini İlimler Havzası'nda Ayetullah Şahabadi'nin talebesi olduğu dönemde hocası hakkında ben tüm ömrüm boyunca Ayetullah Şahabadi gibi latif ve ince bir ruh görmedim dedi. Ayetullah Şahabadi ve diğer Şii büyüklerinin gün geçtikçe gösterdikleri ifan, inzivaya çekilme, dünyayı terk etme ve olağan dışı sadeliklere katlanmak ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu farklılıklar belki de Ayetullah Şahabade'nin, Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendi dünyan için sanki her zaman dünyada yaşayacakmış gibi ve ahiretin için sanki yarın ölecekmiş gibi yaşa vecizini en iyi şekilde anlamasından kaynaklanıyordu. Buna binaen ne dünya bahanesiyle ahireti unuttu ve ne de ahiret bahanesiyle dünyadan el çekti. Dünya ahirete ulaşmak için bir araçtı ve bizim birçoğumuzun hatası da bu vesileyi hedef bilmemizdendir.
Ayetullah Şahabadi fıkıh, usul, tefsir, irfan, mantık ve felsefe dallarında birçok öğrenci yetiştirdi. Bu öğrencilerden İmam Hümeyni, Ayetullah Seyyid Şahabeddin Mer'aşi Necefi ve Ayetullah Muhammed Sakafi Tahrani'ye değinebiliriz. Ayetullah Şahabadi ayrıca dini ilimlerde birçok kitap kaleme almıştır. Onun eserlerinden biri şimdiye kadar Şezratul Ma'arif veya Meramul İslam adları ile defalarca yayınlanan İslam'ın siyasi felsefesi konusundaki kitabına değinebiliriz. Yine Ayetullah'ın irfani derslerinin bir bölümü de Reşhatul Ma'arif adı ile yayınlandı ve bazı makaleleri ise hala basılmadı.
Rızahan bu mücahit ve arif fakihin cenaze töreninden bile çok korkuyordu. Bu yüzden Ayetullah Şahabadi 77 yaşındayken vefat edince Rızahan, Tahran Kapalı Çarşısı'nda küçük bir cenaze töreni düzenlenmesine ve daha sonra araba ile Rey kentinde Hazreti Abdülaziz'in türbesine taşınmasını emretti. Fakat oradaki büyük kalabalık, Rızahan emirlerinin devamının yerine getirilmesine engel oldu ve törenin devamı ise Yaslı Tahran halkı tarafından gerçekleşti. Sanki bu büyük adamın cesareti Tahran halkının kalbinde canlanmıştı. Hicri kameri 3 sefer 1369, miladi 1949 tarihi Ayetullah Şahabadi'yi sevenler için çok üzücü bir gündür.
Değerli dinleyiciler, bugün Ayetullah Şahabadi'nin hayatını ve mücadele sürecini kısaca sizlere aktarmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnek sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün yine geçen haftalarda ele aldığımız büyü masalları olarak da bilinen ünlü peri masallarının halk edebiyatındaki yerini irdelemeye devam edeceğiz ve ardından sohbetimizi İran diyarından güzel bir öykü ile noktalayacağız.
Evet, geçen bölümlerde peri masallarının her diyarın halk kültürünün önemli bir parçası olduğunu ve halk edebiyatı alanında en çok taraftarı olan masal türlerinden biri olduğunu anlattık. Bu tür masallarda kahramanların saadetleri, mutsuzlukları ve doğa ötesi güçlerle çeşitli maceralar anlatılıyor. Yine geçen bölümde dedik ki peri masalları ile mitolojiler arasından bazı benzerliklerin bulunması yüzünden bazıları bu ikisini birbiriyle karıştırıyor. Oysa gerçekte böyle değildir.
Gerçi mitolojilerle peri ve cin masalları arasında birçok ortak yön bulunuyor ve özellikle her ikisi bir nevi beşeri deneyimleri ve özellikle geçmişlerinin düşünce hazinesini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen tecrübeleri eski çağlardan günümüze dek taşıyor. Fakat peri masalları ile mitolojilerin arasında köklü farklılıklar bulunuyor. Her iki masal türünde İnsanların kendi içinde yaşadığı meseleleri canlandırmaya çalışıyor. Fakat mitoloji kahramanları genellikle ilahi, insanüstü karakterlerden oluşuyor ve fani insanı beklentilerinin altında eziyor. Nitekim insan her ne kadar mitoloji kahramanlarına benzemeye çalışsa bile bu alanda pek başarılı olamıyor ve sürekli onların altında kalıyor. Oysa peri masallarında durum böyle değildir ve insan bu masallarda doğa ötesi güçlere galip geliyor ve hatta onları kendi kontrolü altına alıyor.
Peri masalları ile mitolojilerin arasındaki bir başka farklılık bu iki masal türünün nüfuz alanı ve etki gücüdür. Peri masalları çocukların ve gençlerin kişiliğini şekillendiriyor. Peri masalları eğitici yönü ve tarzı bulunan mitolojiler gibi öğretileri çok zarif ve has bir şekilde aktarmaya çalışıyor ve insanların üstünlüğünü ön plana çıkaran çözüm yolları ve atılacak adımların üzerinde duruyor. Peri masallarının kullandığı dil mitolojilerin aksine çok sade ve argo bir dil değildir. Peri masalları ince noktaları ahlak dersi şeklinde gündeme getirmez, sadece muhatabına umut verir ve geleceğe dönük güven kazandırır ve olayın sonunun iyi olacağını vaat eder. Ancak mitolojiler bu dünyada akılcı ve eğitici ve doğru davranışları içeren noktaları kapsıyor. Peri masalları dış dünya ve güncel yaşamın gerçekleriyle ilgilenmiyor ve en başta gerçekçi bir şekilde başlaması ve yaşanan olaylar güncel olaylar olmasına karşın bu masalların vermek istediği mesajlar aslında dış dünya ile ilgili yararlı bilgiler değildir. Daha çok insanın kendi içindeki gerçeklerden etkilenme biçimini anlatmaya çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, büyü ve peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra bugünkü sohbetimizde bugünkü öykümüzü hep birlikte dinliyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde bir annenin oğluyla birlikte yaşadığını, her gün oğluna para verdiğini ve çarşıdan bir şeyler satın almasını istediğini, fakat çocuğun her defasında bu paralarla çocukların taciz ettiği bir hayvanı onların elinden kurtarmak için harcadığını ve sonunda bir kedi, bir köpek ve bir fareden oluşan bu hayvanları eve getirdiğini anlattık. Geçen bölümde yine dedik ki çocuk her gün ırmağın kıyısına gidiyor, balık avlıyor ve avladığı balıkların atığını kedi ve köpeğe veriyordu. Bir gün köpek balık atıklarının arasından bir taş buldu ve onu çocuğa verdi. Bu taş sihirli bir taştı ve adı da gece ışığı gevheriydi. Çocuk taşı sınadı, sihirli olduğunu anladı ve bundan sonra taştan ne dilerse yerine getiriliyordu.
Çocuk bu taşa güvenerek annesini, ağanın kızını istemeye gönderdi ve ağanın ileri sürdüğü tüm şartları yerine getirerek sonunda kızı çocuğa vermeyi kabul etti. Ancak kızını köylü çocuğa vermek istemeyen ağa, yaşlı bir büyücü kadını çocuğun sırrını öğrenmekle görevlendirdi. Büyücü kadın da bir an evvel bu işin sırrını çözeceğini söyledi. Büyücü kadın köylü çocuğun her gün yoksul insanları topladığını ve onlara yiyecek ve giyecek bir şeyler dağıttığını duydu. Bu yüzden yoksul bir insanın kılığına girerek çocuğun evine gitti. Şimdi maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Yaşlı kadını gören çocuk ona çok acıdı ve sarayının odalarından birinde ona yer verdi. Büyücü kadın yavaş yavaş çocuğu kandırmayı başardı ve sonunda bir yolunu bulup sihirli taşın sırrını öğrendi. Şimdi sıra bu taşı her ne şekilde olursa olsun çocuğun elinden almaya gelmişti. Büyücü kadın bir gece çocuğa uyku ilacı içirdi. Daha sonra sihirli taşı çocuğun ağzından aldı ve hemen kendi dilinin altına koydu. Ve şöyle dedi: "Ey gece ışığı gevheri, ağayı sarayda yaşayan yap, bu çocuğu da yoksul et." Bu sözlerin ardından bir anda her şey değişti ve büyücü kadının dedikleri oluverdi.
Çocuk kendine geldiğinde bir baktı sihirli taş yok. Hemen ağlamaya başladı ve "Vay başıma gelenler" dedi. Kedi, köpek ve fare hemen yanına geldi ve onu teselli etmeye çalıştılar ama nafile. Söyledikleri asla fayda etmedi. Bu yüzden üç hayvan her ne pahasına olursa olsun sihirli taşı bulmaya ve çocuğa geri getirmeye karar verdiler. Kedi, köpek ve fare birlikte evden çıktı ve ağanın sarayının yolunu tuttu. Saraya gelince hemen yer altından bir tünel kazdılar. Kedi ve fare sarayın içine girdi. Köpek de orada bekçilik yapmaya başladı. Kedi ve fare doğruca ağanın kızının odasına girdi. Büyücü kadın kapının önünde yatıyordu. Kedi ve fare yaşlı kadının ağzını nasıl açacaklarını ve sihirli taşı ağzından çıkaracaklarını düşünmeye başladı. Fare kediden daha akıllıydı. Kediye hazır olmasını söyledi ve ardından kuyruğunu yavaşça büyücü kadının burnuna soktu. Büyücü kadın hapşırdı ve sihirli taş ağzından dışarı fırlayıverdi. Kedi taşı havada kaptı. Yaşlı büyücü kendine gelene kadar kedi ve fare çoktan geldikleri yoldan geri döndü ve kaçmaya başladı. Köpek sihirli taşı ağzına aldı ve önden gitti.
Şimdi ağanın sarayına dönelim. Saraydan "Yakalayın, yakalayın, hırsız var, hırsız var" sesleri yükselmeye başladı. Her taraf arandı, bekçiler sarayı alt üst etti ama nafile. Sihirli taş bulunmadı. Aslında kimse bu işi kimin yaptığını hayal bile edemiyordu. Öte yandan kedi, köpek ve fare ard arda ırmağın kıyısına geldi. Irmağın suyu çok duruydu, ayna gibi parlıyordu. köpek kendini suda görünce başka bir köpeğin sihirli taşı almaya geldiğini zannetti ve ağzını açar açmaz sihirli taş suyun içine düştü ve derinlere battı. Üç hayvan bu sorunu hiç düşünmemişlerdi. Irmak çok derindi ve dibine ulaşmak mümkün değildi. Artık ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Üç hayvanın artık çocuğun yanına dönecek yüzleri de kalmamıştı. Bu yüzden ırmağın kıyısında kalmaya ve belki bir çare bulmaya karar verirler.
Irmak birçok balıkçının geldiği ve balık avladığı bir ırmaktı. Balıkçılar her gün üç hayvanın soluk yüzleriyle suyun kıyısında oturduğunu görüyordu. Bir gün balıkçılardan biri hayvanların bu haline acıdı, elini ağına attı ve yakaladığı balıklardan birini onların önüne attı. Hayvanlar isteksizce balığı yemeye başladı. Birden kedi bağırmaya başladı. ''Buldum, buldum.'' Sihirli taş yedikleri balığın içinden çıkmıştı. Hayvanlar bu kez sihirli taşı aldı, gözleri gibi koruyarak çocuğun evinin yolunu tuttu ve oraya vardıklarında sihirli taşı çocuğa verdi. Çocuk mutluluktan uçacak gibi olmuştu. Arkadaşlarına sarıldı ve her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Kedi, köpek ve fare de birlikte ''Senin bize yaptığın iyilik bundan daha da değerliydi.'' dediler. Çocuk hemen sihirli taşı dilinin altına koydu ve annesine ''Şimdi sarayı eski yerine getireceğim.'' dedi. Ama annesi ''Oğlum bu saray bizim ne işimize yarar?'' dedi. Çocuk kendi kendine düşündü, baktı annesi haklı, bu yüzden sarayın yerle bir olmasını diledi. Saray bir anda çöktü ve ağa, kızı ve büyücü kadın enkazın altında kaldı. Bundan sonra çocuğun bir bahçıvanın kızı ile evlendiği, ömrünün sonuna kadar çalışarak ekmeğini kazandığı ve ailesiyle mutlu yaşadığı anlatılıyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamine'yi istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.